Merhabalar, benimle öğrenir misin? Hoş geldiniz. Bu yeni bir formatımız ve ilk bölümü. Kısaca formattan bahsedeceğim, sonra hızlıca bölüme başlamak istiyorum. Burada her bölüm yatırımcıları ağırlayacağız, onları tanıyacağız. Odaklandıkları dikey öğreneceğiz, hangi aşamalarda ne kadar boyutta yatırım yapıyor bunları öğreneceğiz. Yani kısacası girişimci dostlarımız için eğer bu bir evlilikse, bu işbirlikleri, bu stratejik birlikler, sizler için en uygun partneri bulmaya çalışacağız beraber. Bunun için bir kaynak olacağız. İlk bölümde de yanımızda Türkiye'nin ilk girişim sermayesi, değil mi?
Öyle
212.
diyorlar bizim için, evet.
Evet. İlk bölüm sensiz olmaz diye düşündüm abi.
Sağ olun.
212'den kurucu ortağı Ali Karabey yanımızda. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
Hoş.
İzdivaç
Aynen öyle. Bir izdivaç aslında bu.
programımıza.
Bunu
Öyle öyle,
da
%100.
önce seni tanıyacağız. Sonra biraz 212. Sonra birkaç görüşünü alacağız.
Tamamdır.
Sen 212'den önce ne yapıyordun abi?
Ben 212'den önce bankacıydım. Ve bu bankacılık kariyerimin çok ciddi bir kısmı yurt dışında geçti. Hatta tamamı yurt dışında geçti.
Neredeydin?
Önce New York, daha sonra Londra, Singapur ve Mumbai, Hindistan.
Şey, tek bir çatı şirket altında mısın yoksa farklı farklı şirketlere mi?
Farklı. Benim kariyerim Arthur Andersen'da başladı New York'ta. Şirket alım satımları, corporate finance departmanında. Daha sonra Morgan Stanley'de devam ettim. New York ve Londra'da, o sırada Hindistan, Mumbai yaptım. Daha sonra Deutsche Bank'a geçtim. Londra, Singapur tarafında bulundum. 2009'da, 2008'in sonunda, hep karıştırıyorum bunu. Türkiye'ye döndüm. 2010'da bugün ortağım olan Numan'la tanıştım. Galata Business
Numan o zaman
Club'da.
ne yapıyordu?
Numan, zaten aslında biz aynı zamanlarda New York'taymışız
Öyle
aslında.
mi?
O Goldman Sachs'teymiş. Ben Morgan'dayken. Ama tanışmıyorduk. Biz Türkiye'de tanıştık ilk. İstanbul'da tanıştık. Galata Business Angels sayesinde. Dedik gel beraber bir şey yapalım. Çünkü ikimiz de sudan çıkmış balık gibiydik İstanbul'da buluştuğumuzda. Ne yapalım ne yapalım derken bir şekilde o zaman biz fon
Senin
kuralım
zaten
dedik.
aklında olan bir şey miydi yoksa hakikaten Numan'la birlikte bir şey yapsak en iyi şunu yaparız gibi mi 212 ya da bir fon kurmak aklınıza geliyor?
Benim her zaman aklımda şey vardı. Yatırım yapan tarafta olmak, destekleyici tarafta olmak vardı. Her ne
Ha, sen
kadar...
yatırım yapmayı desteklemek olarak görenlerdensin.
Tabii ben
Tamam.
tamamen yatırıma bir servis olarak bakıyorum.
Anladım.
Biz
Servis
bir
sağlayıcısısın
servis
öyleyse.
sağlayıcıyız. Bravo. Ya hatta şey dedim geçen gün.
Ya
Venture
bravo değil,
Capital
sen
as a
söyledin.
service.
Sen söyledin bana, o
Venture
yüzden
Capital
ben.
as a service. Yani biz sahiden girişimcilere bir servis sağlamaya çalışıyoruz. Ve ben kendimi bir telekomdan veya başka bir kablonetten bir servis sağlayacağım farklı görmüyorum o yüzden. O yüzden bir müşteri departmanım var. Ben varım. Gerekirse beni arıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Ben
Çok iyi.
tamamen girişimciye bir servis sağlayan şirket kurdum. İsmi de 212 oldu
Neden
Numan'la
şey
beraber.
kod, yani İstanbul kodu olduğu için mi
İstanbul
yoksa?
ve New York
Aa,
tabii.
öyle mi?
Tabii New York'un da çünkü telefon ilk 3 rakamı kodu 212. İstanbul ikimizin de doğup büyüdüğü yer. O yüzden 212 dedik.
Bu şey, şimdi sen ve 212. Yani sen derken burada genellikle hep 212'yi ben mentionlayarak konuşuyorum.
Tabii.
Oradan hani üzerine alın. Çok da Türkiye'de bir şey yoktu ya bununla. Yani bir fon kültürü yoktu diye tahmin ediyorum. İşte o zamanlar ben çok ufak olduğum
Erken
için.
aşama yoktu.
Ha, tamam.
Yani ileri aşama private equity'ler, buyout fonları bunlar çok büyükleri var
Ha,
Türkiye'de.
tamam, öğrendiğim iyi oldu.
Tabii yani bugün bizden çok daha büyük şirketler, fonlar var. Bambaşka endüstrilere bakan veya bakmaktaydılar o günlerde 2009-2010 senesinde. Onlar da artık teknolojiye daha fazla bakıyorlar. Ama biz Numan'la yola çıktığımızda başkası yoktu.
Sen önceki deneyimlerinde erken aşama için bir şey yapmış mıydın tecrübe
Benim
olarak?
Arthur Andersen'daki işim tamamen teknoloji, medya ve telekomünikasyon şirketlerine sermaye bulmaktı.
Ha,
Onları bir
güzel.
araya getirmekti. Numan'ın geldiği yerde Goldman Sachs tarafında yeni teknolojilere bakmak. O yüzden ikimiz birleşince, yani madem bu izdivaç programı biz ilk evlendiğimizde böyle garip bir çocuk doğurduk 212 diye.
Ve seneler de geçti ve güzel de gidiyor. Çünkü
Biz çok mutluyuz.
ikinci fon geldi. İlerleyen zamanda konuşacağız videonun, yani şeyin,
Seve
bölümün
seve.
ilerleyen
Seve
zamanlarında.
seve.
Peki bir sancısı var mıydı Türkiye'deki öncü erken aşama fonlarından biri olmanın veya sizin lehinize olan avantajı ne olan bir şey? Yani o zamanları şöyle bir gözünü kapatıp düşündüğünde ne gibi sekanslar hakkında canlanıyor?
Sancı her zaman var.
Ha, şu anda var.
Yani
Tabii.
sancı var mıydı diye bir şey yok. Bizim en büyük şansımız ve şanssızlığımız da hayat hep öyle gidiyor. Bizim öğrenebileceğimiz ya Türkiye'de bu işi kimler daha önce yapmış, hangi hangi hataları yapmışlar, hangi yollardan geçmişler, daha da basite inersen ne tip anlaşmalar yapmışlar bakalım diyebileceğimiz kimse yok.
Benchmark yok değil mi?
O yüzden biz birçok şeyi Amerika'daki kendi geçmişimizden getirdik. Yenilerini öğrendik başka taraflardan. Sıfırdan birçok şey yazıldı, çizildi. Bu sancılıydı. Ama bundan dolayı da sektör boştu. Yani biz girdiğimizde işte 212 kuruldu. Ve 212 kurulduğunda işte 2012'nin başı.
Kim var? Ya, erken aşama kim var yoktu peki o zaman?
Ya işte melekler vardı.
Evet.
Tabii gayet ciddi melek yatırımcılarımız vardı. Onları şey yapmamak lazım. Birkaç tane yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı bu arada. Ama Türkiye'de bu işi Türk sermayesi olarak, Türkiye'deki teknoloji girişiminden tabii bahsediyoruz. Buna özellikle yapan yatırımcı yoktu bizimki gibi. O yüzden 212'yi kurduk biz de ve ilk olduk.
Peki bu şimdi bu kadar yoktu dediğimiz dönem senin bir fon oluşturma maceran var. Bunu nasıl, hangi kanter gözyaşıyla topluyorsun?
18 ay sürdü bizim ilk fonu.
Gerçekten. Tabii 18 peki bir dakika, ben şimdi gerçekten mi deyip şaşırıyorum. Çünkü benim için fazla bir rakam 18 ay ama normal bir fon için nasıl bir rakam bu?
18 ay aslında dünya çapında ortalama bir rakam.
Heh, tamam.
18 ay. Ve tabii kolay da değil. Yani çünkü düşünürseniz ben, yani daha önceden VC yapmamış bir insan, girişim sermayesi yapmamış bir insan, Türkiye'de teknoloji, erken aşama, girişim sermayesi yapacağım evet diyorsunuz. Bunların hepsi zaten başlı başına problem birçok yatırımcı için. Türkiye teknoloji mi var mıydı başlıyorsun?
Evet.
Girişim sermayesi ne demekle devam ediyorsun? Borç ver, niye sermaye veriyorsun, şey yapıyor. Exit Türkiye'de var mı? O zamanlar yok.
Evet değil mi?
Sene 2012 yok öyle bir şey yani. Yemek sepeti var.
En yakın yemek sepeti mi oldu?
Tabii yemek sepeti
2015
zaten,
sanırım.
Aynen 2015 yemek sepeti zaten yemek sepetiyle beraber işte Trendyol'lar, Pozitron'lar, bunların palazlanması, büyümesi, exit yapmasıyla zaten bu ekosistem bir anda bambaşka canlı bir yere geldi. Aynen. O yüzden hiçbir şekilde biz başlattık diyemeyiz. Onların başarısı birçok ivmelenmeyi daha da hızlandırmıştı diye düşünüyorum.
Tamam. Peki siz şimdi hiç bilmediğim şeyler olduğu için soracağım bunları. Siz bir insana gidip diyorsunuz ki bana para ver. Aynen. Ben de bunu erken aşama girişimleri yatıracağım ve işte tamamen öylesine konuşuyorum. 10 kat sana bunu geri vereceğim.
Evet.
Peki buradaki o sözleşme detayları sizin lehinize, aleyhinize olan böyle sizi korkutan, çünkü çok büyük bir yük ya aslına bakınca.
Doğru.
Stres konusu ya çünkü.
Doğru.
Hani siz de girişimcisiniz değil mi?
Tabii
bu yanlış
öyle
değil.
Tabii yani biz bambaşka bir kariyeri,
evet,
hatta ülkeleri bırakıp Türkiye'de sıfırdan yeniden bir şey kurduk. Bence girişimciliğin gayet tanımı.
Kesinlikle öyle. Bu insanlara nasıl, yani sen Ali olarak veya Numan olarak nasıl ikna ediyorsunuz? Çünkü ikna konusu bu. Yani hiç olmayan bir enstrümanı sunuyorsunuz ona, daha farklı finans yatırımlarında bulunan insanlara.
Tabii şey de var. Yani bir, sen gidiyorsun, geçmişini anlatıyorsun, hayalini gösteriyorsun, örneklerini gösteriyorsun. Kendi koyduğun parayı söylüyorsun. Ben de bu kadar koyuyorum diyorsun. Ve tabii bunun gibi 100 tane toplantı yapıyorsun bu arada.
Evet,
yani bir tane falan olmuyor. Özellikle o zamanlarda belki 200 tane yapıyorsun. Bugün belki çok daha bilinen bir konu bu. Ha şöyle bir şey de var. Biz bunu böyle yaptık. 1,5 yıl sürdü ama şu da var. Mahmut Ünlü, yani Ünlü Enko'nun kurucusu, bence çok değerli bir girişimci olan abimiz çok destek verdi bize ilk fonumuzda. Hatta ilk fonumuzda...
Tanıyor muydunuz daha önce?
Bu sayede tanıştık.
Ha peki.
Emre Kurttepe'li tanıştırdı bizi Mahmut Ünlü'yle. Ve Mahmut abi sağ olsun bize sahiden kol kanat geldi ve destek oldu. Ve 212'nin ilk fonunun kurulmasında çok büyük desteği de var. Çünkü o da kendi kredisini kullanarak bize çok büyük omuz vermiştir. Çok destek
çok
olmuştur.
Selam olsun diyelim o
tabii
zaman.
Tabii ki
burada.
Onun sayesinde olmuştur 212'nin ilk fonu.
Ne güzel.
O yüzden bizde şey çoktur.
İlk fon ne kadar?
İlk fon 30 milyon dolardı.
Bunu ne kadar süre dediniz şey yapacağız? Ne kadar sürede bunu yatıracağız dediniz?
Normalde fonlar 5 yıl daha bunu yatırıp toplamda 10 yılda da geri dönüşünü almayı planlıyor.
Siz biraz uzun sürdü 5 yıldan değil mi o zaman?
Yani biz 2012'de başladık. En son yatırımımızı 2017 senesinde yaptık.
Pardon, ben sanki günümüzle karşılaştırınca uzun...
Bugün ikinci fondayız artık.
Tamam, doğru. Benim yanlışım orada. Peki En son şeyi de sorayım, sonra kapatayım. Kimlere o ara, ya da bunu sonra sorayım. Direkt şeyi soracağım.
Sor.
Ekibi çok merak ediyorum. Hazır bu VC içini konuşuyorken, çünkü biz girişimciler nasıl yatırımcıya gidiyorsak, kendimizi anlatıp, kendi koyduğumuz parayı, emeği gösterip sizden bir şey istiyorsak, aslında tıpatıp aynısını yaşamışsınız fon kurulma
Bence
döneminde.
hiçbir fark yok.
Değil
Hatta
mi?
bence bizimki daha zor anlatması.
Belki de
Çünkü
bilmiyorum.
düşünürseniz benim bir şeyim yok. Bak ben şunu yapacağım 10 liraya, satacağım 25 liraya. Herkes bunun için kapımda bekleyecek.
Evet.
Diyemiyorum ben. Ben diyorum ki Türkiye'de öyle bir potansiyel var ki ve bu potansiyelde öyle bir büyük sermaye boşluğu var ki ben burayı dolduracağım. Ben bu insanları bulacağım. Doğru parayı vereceğim. Doğru mentörlüğü, network'ü, coaching'i sağlayacağım ve bu insanlar 10 sene içerisinde bütün bu fonu kat be kat be kat be kat be kat geri getirecek.
Hadi bakalım.
Toz gaz bulut.
Değil mi? Peki, bu inanılmaz fazla iş kalemlerinden bahsettin ya az önce.
Doğru.
Ciddi bir ekip lazım. Şu an 212 özelinde konuşalım ama sanırım zaten ilerleyen bölümlerde bütün bu yatırım yapan, artık yani melekleri de ağırlayacağız. Yani melek ağlarını da ağırlarız. Girişim fonlarını da ağırlarız. Artık herkesin yapısı farklıdır ama 212 özelinde ekip kaç kişi, hangi pozisyonlar var, neler yapıyorsunuz?
Tabii. Bizim ekibimiz full time 8 kişi. Bir tek ben varım maalesef.
Evet.
Pandemi
Pandemi.
koşullarından dolayı ofiste 11 Mart'tan beri tek başıma oturuyorum. Beni bıraktılar, gittiler
Gerçekten.
burada. 8 kişiyiz. Bunun 3 tanesi yeni gelen deal flow'a, yeni gelen startup'lara bakıyor. 2 tanesi finans ve operasyon tarafına bakıyor. 3 tane de ortağımız var. Aynı zamanda internlerimiz de var. Bize her konuda destek olan.
Peki şimdi ortak nedir ya? Partner, tamam.
Partner. Üç
Mesela
partneriz biz.
VC'deki şeyler, title'ları ben çok hakim olmadığım için 3 kişi var. Yeni gelen girişimlere bakıyorlar.
Evet.
Yani ne yapıyorlar?
Yani
Hunting mi
şöyle
yapıyorlar?
söyleyeyim. Bize ortalama haftada 20 ila 25 tane yeni iş geliyor. Değişik kanallardan. Kimisi e-mail'den gelir, kimisi LinkedIn'den gelir, kimisi telefon eder, kimisi dosya gönderir. O da
Kapıya
oluyor
gelir.
bazen. Kapıya gelen de oluyor
Tabii ki.
bu arada. Bu 20-25 tanenin ilk filtrasyonunu yapmak. Daha sonra işte şu anda Zoom vesaire üzerinden normal zamanlarda daha yüz yüze ilk yarım saat 45 dakika kim olduğunu anlamak oldukça ciddi bir iş.
Tabii ki.
O yüzden bunu yapan 3 kişilik bizim full time bir ekibimiz var şu anda. Bu ekip daha sonra eğer ortaklar olarak yatırım yapmaya karar verirsek bunun analizini, yatırım safhasını da planlayan arkadaşlar. Dediğim gibi iki kişi de sadece şey yapıyor. Finans, operasyon departmanımız olarak çalışıyor. Üç tane de yönetici ortak var şu anda. 212'de.
Numan abi sen bir de
Ve Maher. Maher bizim yeni katılan üçüncü ortağımız. O part time şu anda bize zamanını ayırıyor. Zamanını Berkeley ile Katar arasında şey yapıyor. Bayağı bir geziyor haliyle.
Allah.
Berkeley'de hoca bir yandan.
Ha.
Eski bir girişimci. 3 tane exit'i var. Bir yandan Katar'a gidip orada danışmanlık yapıyor teknoloji
Bu
konularında.
sizin için çok iyi bir aslında
Tabii.
birleşim
Tabii.
deniyor.
Ve biz çok keyifli bir işte ekip olarak işimizi yapmaya devam
Peki,
ediyoruz.
bu ortaklar, partnerler dediğimiz insanlar, yani sen, Numan ve
Maher.
Maher abimiz ne yapar?
Ne
Gününü nasıl geçirir değil
yap?
de gerçekten hani iş kolunu anlamak için.
Çok değişiyor. Ben aynı konuşmayı akşamları eşimle yaşıyorum.
Güzel.
Bugün ne yaptın diye soruyor. Ben böyle boş boş bakıyorum. Çoğu zaman takvimimi açıp ha bak ben bugün bunları yapmışım diyorum. Çok değişiyor. Bir kere bir yatırım yapmış olduğunuz şirket var. Bizde şu anda 11 şirket var. Birinci fondan kalan 3 şirket. İkinci fondaki 8 şirket. Demek ki 11 tane yönetim kurulunda olduğun veya ciddi sorumlulukların olduğu bir portfolyo var. Bunların günlük bazda istekleri, arzuları, temennileri, sordukları sorular veya fark etmedikleri şeyler bizim sorduğumuz sorularla gün geçiyor. Bunun yanında yeni gelen şirketler var. Yani demin konuştuğumuz bu 3 kişilik ekibin filtre edip bizimle paylaştığı bunlar değişik olabilir denen şirketlerin tanışma toplantıları var. Onun analizleri var. Ve bir yandan sizler gibi arkadaşlar sağ olsunlar podcast olsun, Clubhouse olsun, YouTube olsun
Evet.
bu gibi yayınlar var.
Geri, yani o give back denilen geri verme işini yapıyorsunuz aslında. Tabii
o, yani give back mi take back mi bilmiyorum aslında o da. Hı. Çünkü bu evet çok keyif veren bir şey aynı zamanda ve bu sayede kendimizi duyuruyoruz.
Kesinlikle.
Diğer yandan çok ciddi bir İK fonksiyonumuz var. Yani bizim şirketlerimizde çalışan 1600 kişi var şu anda.
Totalde.
Totalde. Hı hı. Ve bu daha fazla artan bir rakam. Hı. Bunun için de biz aslında bazen bir fiil insanlarla iş görüşmesi yapıyoruz.
Tabii.
Yeni yatırımcılarla konuşuyoruz. Yani bizim portfolyoya girmek isteyen yatırımcılarla konuşuyoruz.
Siz tabii. Mesela diğer bir aşamadaki, siz atıyorum seri A'da girdiniz ve seri B'deki bir insanla siz konuşuyor musunuz?
Tabii ki.
Niçin?
Yani eğer girişimci derse ki benim sermayeye ihtiyacım var, daha büyük sermayeye ihtiyacım var ya tercihen Türkiye'de olmayan şu yatırımcılarla görüşmek istiyorum. O zaman biz ya ulaşıyoruz direkt olarak tanıdığımız için, eğer tanımıyorsak da tanışmaya çalışıyoruz bu insanlarla ve onlarla çoğu ilk görüşmeyi biz yapıyoruz.
Çok iyiymiş. Bunu çok beğendim. Çünkü bence bir girişimci için birkaç yük var. Ciddi anlamda hani o üretimi durdurabilecek derecede yükler. Hı hı. Bunların birincisi İK. Yani o insanlarla görüşüp durmak. İkincisi ise bu turlara çıkıp kendini anlatıp yeniden ve yeniden sıkılmadan o bir para arayışı bence üretimi, verimi durduruyor. Bu tamamen şahsi bahsediyorum. Birinin bu yükü benden alıyor olması...
Yükü almıyoruz. Yükü paylaşıyoruz.
Ha pekala. Tamam.
Zaten bu da girişimciyle alakalı. Bizim bazı girişimcilerimiz var. Bize hiç ihtiyaçları yok.
Ha tamam peki.
Yani ne İK konusunda ne finansman konusunda. Kimisinin benim orada günlük olmama ihtiyacı var. Bazen moral vereyim diye ihtiyacı var. Herkesin farklı bir ihtiyacı var. Biz zaten yani biz biraz şeyiz. Hep onu diyorum bizim ekibe de. Ben küçükken babam bana çok fazla şey getirirdi. Hep yurt dışında inşaat yapardı babam eskiden. Böyle Swiss Army Knife'ler vardı.
Evet.
Böyle açarsın içinden 100 tane farklı şey çıkar. Biz oyuz aslında. Yani bir girişimcinin neye ihtiyacı var? Bıçağa mı ihtiyacı var? Küçük bıçağa mı ihtiyacı var? Tırnak mı kesecek? İşte balığa mı gidecek? Kaşık mı lazım? Kürdan mı lazım?
Ha o zaman...
Bende bütün bunların olması gerekiyor.
Ve şöyle de o zaman bir gerçeklik araya giriyor. Sen kendi kendine açılan bir şey değilsin. Senin bir güçle açılman lazım. Aslında aynen. Girişimci senden ne kadar bir şey bravo. İsterse o kadar...
Spor salonu gibi. Tamam. Yani git en iyi spor salonuna üye ol... Gitmezsen bir şey olmuyor. Biz de biraz öyleyiz.
Tamam çok iyi anladım. Son sorumla birlikte ikinci bölüm, bölümün ikinci bölümü olan, bu da yanlış bir cümle oluyor. Bu formatın ikinci kısmı olan daha çok girişimcilerin ağzından ve senin girişimcilerin gözünden görmeni istediğimiz şeyler var gibi düşün.
Okay.
Açıklayamamış da olabilirim, sorularla anlarsınız.
Tamam.
Son soruda ilk fonu konuşmak istiyorum. Kimlere yatırım yaptınız? Nasıl gitti bu girişimler? Geri dönüş var mı? Bir exit var mı bunların içinde? Veya batan elbette var. İkisi de olabilir. Bunları hemen kısa bir onları konuşmak
tabii
istiyorum.
Tabii bizim ilk fonumuz 30 milyon dolardı. 12 yatırım yaptık. 4 tanesi başarılı oldu. Başarılı olanlardan bir tanesi EasyCo.
Çok selam.
Selamlar kendilerine. İyi ki varsınız. O bizim için çok iyi oldu. Bizim için iyi bir gösterge oldu. Şu anda elimizde kalan 3 şirketimiz var. Insider. Gayet başarılı giden, mutlu olduğumuz Türkiye'mizin gururlan bir
kesinlikle.
Tanesi. Diğeri Hotel Runner. Yine çok mutluyuz. Ve evet. Solvoyo. Bu 3 şirketimizin de büyümesi ve exitleri için uğraşıyoruz şu anda.
Harika. İşte ikinci fon hazır. Hadi sonrayı bırakmayalım.
İkinci fon 2019'un sonunda kuruldu. 50 milyon euroyla. Şu anda 8 tane yatırımı var. Haftaya umarım 9 olacak.
Aman, tebrikler.
O da tabii daha çok başındayız ikinci fonun. Daha yatıracak çok paramız var.
Kimler var? Ya, isim hatırladın. Şimdi zor tabii bir
ki,
isim hatırlamak
yok, ama. Hepsini hatırlıyorum tabii öyle ki. Yani, işim bu. Smart Message var. Oma var. Ondan başka App Samurai var. MolIQ var. Medi var şeyde Orta Doğu'da. Çuç var.
Çuç var.
Çuç biliyor musun?
Tabii ki.
Çuç var.
Çuç AI.
Çok sevdiğimiz arkadaşlar.
Ben de çok seviyorum gerçekten.
Bunlar bizim. Bir de Martı tabii ki.
Değil mi?
Aynen.
O zaman Alper'e de.
Alper'e selam var.
Herkese selam tabii de şimdi tanıdıklarımıza ekstra ben orada bir sevinip selam
ederim. Hatta bakın burada Martı'dan çıkartıldı. Bana
bir anakartı.
Bana scooter vermiyorlar. Adamlara parça o kadar parça para verdik. Bana bunu verdiler karşıda. Dedim bana bir tane scooter verin de kapıya bağlayayım. İşte, bunun yerine bunu alabildim.
Sana balık tutmayı öğretiyorlar. Anlayın. Bence girişimin işte, böylesi.
Bak, böyle başladık. Yavaş yavaş bir tane scooter'ım olacak.
Diğer turda gövdesi.
İnşallah.
Bence güzel bir taktik. Peki direkt bir soru. Girişimler neden VC'den destek almalı? Direkt yani yatırım almalı diye sormuyorum. Senin gözünde destek olduğu için neden destek almalı? Bir girişimci gözünden.
Destek almamalı. Peki. Bizden çoğu girişimci. Bizden sadece yüksek büyüme potansiyeli olan ve bunun için de ciddi finansal kaynağa ihtiyaç duyan, bununla beraber ekibinin ve kendisinin karşılayamadığı ve ihtiyaç duyduğu network, know-how, demin bahsettiğimiz işte HR tarafında, finans tarafında, kimi zaman teknolojik tarafta destek ihtiyacı duyan arkadaşlar bize gelmeli. Hı hı. Bu çok küçük bir zümre aslında. Hı hı. Yani sizin çok büyük büyümeye ihtiyacınız yoksa, ciddi bir sermayeye ihtiyacınız yoksa veya demin saydığım bu diğer desteklere ihtiyacınız yoksa VC'ye gelmemelisiniz.
Nereye? Ya peki o potansiyeli hissediyorsa ve ciddi bir büyüme sancısı yaşıyorsa ve sadece bunu bir finansmanla olacağına inanıyorsa nereye gidecek? Yine VC mi bunun cevabı yoksa farklı bir
i̇şte
opsiyon?
İşte şöyle bir şey var. VC o kadar büyük bir risk alıyor ki. Yani. Ne bu risk? Verdiğimiz parayı kaybetme riski. Hı hı.
Çünkü bahsettiğin gibi 12 kişiye yatırım yaptın ve 8'i...
Çünkü biz çok erken aşamada, yeni başlamış, daha birçok soru işareti olan, marketiyle, kendisiyle, ekibiyle, ürünüyle ilgili yüzlerce soru işareti olan şirketlere ortak oluyoruz biz. Hı hı. Ve haliyle bunlar çoğu zaman hedeflerine ulaşamıyorlar ve başarılı olmuyorlar. Bu bizim işimizin bir parçası. Bundan dolayı olanların çok başarılı olması gerekiyor ki bizim toplam portfolyo bazında kar etmemiz sağlansın.
Anladım.
Bundan dolayı örneğin siz diyorsanız ki ben bu işi 2'ye 3'e katlayacağım sizin sayenizde. O bizim için doğru iş değil. Bizim bir EZCO gibi kendisini 500 katı katlayan şirketlere ihtiyacımız var.
Tamam.
Veya bir insider gibi cirosunu işte 5 yılda 20'ye katlayan şirketlere ihtiyacımız var. Tamam. Bunlar normalde doğada kolay yetişmeyen türler. Biz onları bulmaya çalışıyoruz.
Sadece VC bunlara mı yatırım yapacak peki? Yani daha orta ölçekli diyeyim. Hadi bunları yüksek seviye diyelim. Bu bahsettiğimiz insiderlara, EZCO'lara. Peki orta ölçekli kardeşlerimiz ne yapsın abi?
Onlar da yapsınlar. Zaten ben olsam onlara yönelik fon da kurarım. Hı hı. Yani daha KOBİ, çok hızlı büyümek istemeyen, yıllık %20-30 büyümek isteyen, çok karlı büyümek isteyen, yavaş büyümek isteyen, global olmak değil Türkiye çapında olmak isteyen şirketler çok daha fazla var. Hı hı. Ve bence onlara yönelik fonlar da olmalı. Biz değiliz.
Ha, aslında 212 özelinde konuşuyoruz zaten. Evet. Yani birçok zaten fon var. Bunlara da...
Ama VC dediğin şey, yani venture capital dediğimiz olay. Türkçesi işte girişim sermayesi. Çoğu zaman yanlışlıkla risk sermayesi ol deniyor. O çok kötü bir kelime belki.
Ben de dedim.
O da sen de dedin. O yanlış çünkü. Venture capital çok büyük bir şey aldığı için, risk aldığı için çoğu zaman yüksek getiri beklentisiyle yola çıkıyor.
Anladım. Şeyi soracaktım aslında. Biraz konuştuk mu? Emin olamadığım için sorsam mı da ondan da emin olamadım ama hızlıca sorayım. Girişimler VC'leri en verimli şekilde nasıl kullanır sence diyecektim. Ama sanırım yine şeye varıyor mu? Biz bir İsviçre çakısıyız ve bizi ne kadar açabilirlerse yani herhangi bir tool'umuzu o kadar kullanırlar.
Bravo. Tamam, cevap öyle. Mı? Ve eksiklerimiz çok vardır bu arada. Yani bende olmayan çok cevap vardır. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var. Öyle olduğu zaman da ben en azından ortak olduğumuz için birebir koşup sizin gibi uğraşıyorum o cevabı bulmaya.
Okay. Anladım abi. Peki hemen sizden de devam edelim. Siz hangi aşamadaki girişimlere ne kadar boyutta yatırım yapıyorsunuz? Direkt soru bu.
Bizim tercihimiz erken aşamada girmek. Erken aşamada derken ürünü var, satmaya başlamış. Yazılım yapıyor teknoloji tarafında ve olmazsa olmazımız şu mutlaka yurt dışında büyümek gibi bir çabası var. Hmm. Ya başlamış satmaya yurt dışında veya bizim başlamak üzere.
Okay.
Biz bu gibi şirketlere tercihen 1 milyon euro ve üstü yatırımlar yapıyoruz.
Üstü ne kadar üstü?
5 milyon euroya kadar.
Ha, o aslında sizin boyutunuz 1 ile 5 milyon
euro. 1 ile 5 milyon euro bizim girmek istediğimiz.
Çok güzel para.
Yatırımlar.
Kesin.
Ki bugün itibariyle işte bu da 9 milyonla 45 milyon TL arasında oluyor.
Tabii ki. Yani biz, yani şu an benim için güzel rakamlar ama tabii bambaşka bir derdi olan insan vardır. Amerika'da büyüyecektir. Onun için ufak bir rakamdır.
O zaman da ne yapıyorsun? O zaman da diyorsun ki bunun tamamı bende yok.
Aynen.
Bir kısmı var. Ama ben buradayım. Ben şimdi çıkayım seninle beraber bir tane daha yatırımcı bulayım.
Aynen öyle. Ki zaten bu da çoğunlukla...
O da bizim işimiz zaten.
Aynen. Çoğunlukla gördüğümüz bir model aslında. Bravo. Peki girişimler sana, size nasıl gelsin? Nasıl gelse mutlu olursunuz? Daha verimli olduğuna inanırsınız?
Bize çok farklı kanallardan geliyor arkadaşlar. En çok web sitemiz üzerinden başvuru geliyor. Kimi zaman LinkedIn'den geliyor. Ama onu kaçırabiliyoruz bazen. Çünkü LinkedIn'den yüzlerce tahmin edersin ki
Instagram şey DM'den geliyor. De geliyordur yani.
Instagram'dan gelemez çünkü benim account'um açık değil. Açık veya ben bakmıyorum yani.
Ha, öyle
Instagram'a. Twitter'dan geliyor, e-mail'den geliyor, telefon eden oluyor kimi zaman ama en kolayı web sitemi üzerinden gelenler. En güzeli tanıdıkların gelenler. Yani bizim yatırım yaptığımız, bizi tanıyan, bizimle iş yapmış birisinden gelen en sevdiğimiz intro oluyor.
Peki introdan sonra ofise davet ettiğinde veya Zoom'da görüştüğünde yani sadece pitch deck özelinde sormuyorum. Nasıl bir tarzda duruşta olmasını istersinden tut diğer bütün her şeye kadar. Yani nasıl görmek istiyorsun girişimciyi? Sen nasıl ısınırsın 212 olarak?
Ben tabii herkesin farklı bir şeyi var. Biz de 8 kişiyiz. 8 kişinin de farklı bir şeyi vardı bu arada. Ki ben ekibi öyle seçtim bu arada. Herkes farklı olsun diye uğraştım. Benim baktığım şey şu. Biz bunu bankacılıkta böyle yapardık. Derlerdi ki bize işte Morgan Stanley'deyken bankacılık şey yaparken, bankacılık yaparken New York'ta sizin karşınıza gelen herkes akıllı. Herkes eğitimli, çoktan elendi buraya gelene kadar. Senin bakman gereken kriz ortamında sabah 4'ken ve sen bir şey yetiştirmeye çalışıyorken yanında bu adam mı olsun?
Ha, beraber çalışır mıyım? Aslında yine evliliğe bağlıyoruz bir yandan.
Oraya bağladık yani. Size ben tekrardan.
Çıkıyoruz.
İşte o yüzden çok önemli. Ben bana ne yapmaya çalıştığını anlatan, niye bunu yapmaya çalıştığını anlatan, niye başka bir şeye değil de bu girişime yatırım yaptığını anlatan girişimciyle ortak olmak istiyorum. Abi. Yatırım yaptığı bilerek seçtim bu arada. Çünkü ben her zaman girişimciye benden önceki yatırımcı diye bakıyorum. Ve ben sadece yatırımcılarla ortak olmak istiyorum.
Evet, çünkü
bir şey... Ve keyif aldığım, yani demin de konuştuk. Ben keyif aldığım insanlarla güzel işlere imza atmaları safhasında çalışıp destek olmak istiyorum.
Anladım, pekala. Bu güzel, bence güzel bir cevap oldu. Ben çok tatmin oldum en azından.
O zaman tamam, sen tatmin olduysan problem.
Peki şey, bu doğru bir soru mu çok emin değilim.
Sor.
Ama yine de soracağım. 212'nin diğer VC'lerden ayrıştığı noktalar ne? Daha iyi olduğunuzu düşündüğünüz şeyler ne? Hani bu VC'ler arasında herkesin yetisi farklıdır mı bilmiyorum. O yüzden doğru bir soru mu bilmiyorum ama kafamda bir ekip yapısı olduğu için, farklı portföylere sahip olduğu için hepsinin bir ayrıştığı nokta, bir daha iyi olduğu nokta vardır diye düşündüm. Mantık tamamen. Sizin var mı sence?
Bir kere Türkiye'de çok az VC var.
Tamam.
O yüzden... Bu küçük havuza bakıp ben şundan daha iyiyim, bundan daha kötüyüm diye bir analiz çok fazla yapmıyorum. Sanırım bizim özelliğimizle biz bunu başkası farklı yapıyor değil. Biz böyle yaptık ilk günden beri. Biz çok biz olduk.
Tamam.
Yani biz olduğumuz gibiyiz. Yani beni tanıyan insanlar şu anda gördükleri Ali ile aynı insan olduğumu biliyorlar. Girişimci de aynı şeyi biliyor. Biz eksiklerimizi bilen, artılarımızı bilen, girişimciyle uzun bir yolda ortak olmak için yola çıkan, kendisi girişimci, gayet ciddi riskler almış insanlarız. Bizimle olan ekip arkadaşlarımızın her biri çok ciddi eğitimler almış, bambaşka yerlerden gelen, hepsi çok değerli insanlar. Amacımız da bir şekilde dediğim gibi keyifli bir ortam kurup güzel girişimlere destek olmak. Onlardan bir, onların ekibinin bir parçası olmak. Bilmiyorum. Bence her VC böyle yapıyordur. Ama dediğim gibi yani biz Numan'la yola çıktığımızda biz keyifli bir iş yapmak istiyoruz. Geçmişte yaptığımız işleri, tecrübemizi kullanmak için düzgün bir yer arıyoruz. Amerika'da nasıl çalıştıysak, Londra'da, Asya'da nasıl çalıştıysak aynı disiplinle çalışacağız. Yaptığımız işin kalitesi banka seviyesinde olacak. Disiplin olacak ama keyif, kahkaha, gülmece de olacak diye yola çıktık ve bize benzeyen bir ofis kurduk. Bizi destekleyen iyi bir ekip kurmaya çalıştık. Amacımız da burada değer gören arkadaşlara yatırım yapmak.
Peki hemen burada böyle bir ara parantez açmak istiyorum.
Ara parantez.
Çünkü normalde akışta olmaması gereken parantez ama merak ettim söylediklerinden. Sen Numan'la geldiniz buraya ve algı şu ya. Amerika'da çalışmış, Singapur'da çalışmış ve çok iyi yerlerde çalışmış. Bu insanın parası var. Sen neden buraya gelip paran var mıydı? Önce yani Türkiye'ye döndüğünde. Ama varsa da olmasına rağmen neden gerçekten hayatından çok alacak bir iş seçtin? Çünkü aslında belki daha rahat da bir şey yapabilirdin.
Çok güzel soru.
Eyvallah.
Teşekkür ederim. Ben bir düşüneyim.
Ben tamam. Düşün istedin kadar.
Bir kere şu. Ben Türkiye'ye geldiğimde 2008 krizinden sonra geldim ben Türkiye'ye. Ve işsiz kalmıştım. Biraz bir birikimim vardı. Evet, fakat hayatımın geri kalanını idame etmeme yeterli bir birikimim yoktu. Ben 2008'in Nisan ayında en son maaş aldım. Ondan sonra aldığım ilk ciddi para maaşım 212'den Ocak 2012'ydi. Yani ben o 4 yıla yakın zamanı küçük işler yaparak, danışmanlık yaparak, biraz para kazanarak ama çoğunluğu cepten yiyerek geçirdim ve bir aylık param kalmıştı.
O ara evli misin peki?
Hayır değilim. O zamanlar bekarım. Annem babamla yaşıyorum.
Onun da çok yardım olmuştur.
Tabii yani. Ki yani Türkiye'ye geldim. İşte o zaman yaşım 32. Demek ki 14 yıldan beri tek başıma yaşıyorum. Tekrar annem babamla başladım yaşamaya. Araba almadım. Birçok şey yapmadım. Bir birikimim vardı. Ve bu birikim yavaş yavaş eriye 212'nin kurulmasına ve ilk ayına kadar yetti.
Peki şunu mu anlamalıyım o zaman? 212 neredeyse ilk günden beri para yatıran bir şirket, yani çalışanlarına para veren bir şirket mi oldu?
Tabii.
Kendi sermayeniz mi yoksa? Yani VC nasıl para kazanıyor? Bir dakika. Hadi gelir modelini konuşalım o zaman.
Tamamdır. VC nasıl para kazanıyor? VC'nin iki tane para kazanma şeyi var. Metodu var. Daha doğrusu yolu var. Bir tanesi ve önemli olanı yatırdığınız paradan aldığınız geri dönüşe göre yatırımcınıza kar ettirdikten sonra fon bazında aldığınız bir %20 genellikle bir kar payı var.
Tamam.
Yani siz 10 topladınız, 20 şirkete dağıttınız, geri geldi para 15 oldu, 5 lira kar ettiniz. O 5'in normalde %20'si, 1'i sizin karınız.
Anladım.
Artı toplamda oluşturmuş olduğunuz havuza göre yıllık sizin genel giderlerinizi karşılayacak bir management fee alıyorsunuz.
Aslında sen fon toplarken kendini de o işte atıyorum 5 senelik bir runway'i de şey mi yapmış oluyorsun?
Evet yani maaşlarını anladım. En azından bu şekilde maaşlarını, genel giderlerini, avukatlık giderlerini, kuruluş masraflarını, ki bunlar ciddi masraflar.
Kesinlikle öyle.
Bu sayede
bir SGK diyen insanlar çok iyi bilir.
Bir nebze öyle alıyorsun ama asıl kar yani cebine aldığın para şirket fon bazında değil, bir tane exit, birkaç tane exit veya çok büyük bir exit yaptıktan sonra fon bazında kar edersen o zaman sana onun %20'si kalıyor.
Peki. Yani aslında sen 30 milyon lira harcamışsın. Sadece bir exit olmuş. O da 25 milyon lira. Sen fon bazında aslında eksidesin. Dolayısıyla bir karın yok.
Bravo.
Anladım. Pekala. Zormuş. Ama çok, bir yandan da...
Ama çok keyifli.
Tam onu söyleyeceğim. Bir yandan da gerçekten güzel.
Dünyanın en keyifli işi bence.
Son sorulara geliyoruz ama odaklandığınız dikey var mı diye merak ediyorum. Eğer yoksa da portföyü göz önünde bulundurduğunda kendi güçlü hissettiğin bir şey var mı dikey?
Tabii. Bir kere dikey olarak teknoloji olmazsa olmazımız bizim. Ve teknoloji sayesinde var olan şirketler bizim aslında baktığımız. Yani teknolojiyle işini daha iyi yapan değil, teknoloji sayesinde ortaya çıkan şirketler baktığımız. Fokusumuz en çok B2B dediğimiz, Yani corporate customer'ın, kurumsal müşterinin peşinden giden teknolojiler ve dediğim gibi olmazsa olmazımız yurt dışı büyümesi peşinde koşan arkadaşlar.
Çok güzel. Aslında hani aman da fintech olsun, aman da işte hepsine mobility alırız. Olsun hiç önemli değil. Tertemiz. Şöyle bir soru ama bu yine doğru bir soru mu bilmiyorum. Çıkış stratejisi olmalı mı bir VC'nin her yatırım yaptığı girişime ayrı ayrı veya paydaş olarak? Yani ben işte 5 sene içinde her türlü, yani sen exit yapmasan da seri E yatırımı aldın artık, oradan çıkmak istiyorum gibi bir stratejisi var mıdır?
Mecbur.
Mecbur var değil mi? Çünkü sizinki ne peki o strateji?
Çünkü şöyle, biz başkasının parasını, yani içinde kendi paramız da var her seferinde ama çok daha büyük derecede başkasının parası var. Tabii. Biz bu insanlara karşı sorumluyuz. Bu parayı alıp yatırıp daha sonra kar ettirip geri vermekten sorumluyuz. Hı hı.
Orada bir şeyiniz var mı? Ben sana kesin 5 sene içinde geri paranı vereceğim gibi bir...
Kesin diye bir şey yok. Hı-hı. Öngörülerimiz var. Hı, tamam. Nasıl yapacağımız var. Ve bundan dolayı da her fırsata baktığımızda, her yatırıma baktığımızda biz bunu ne zaman, kime, nasıl... Öngörü tabii ki ama kaçtan satabiliriz ki bugün bu riski alıyoruz, tamam, analizini yapmamız gerekiyor.
Anladım. Çıkış stratejiniz peki, yani 212'nin özel bir stratejisi var. Nedir çıkış stratejiniz diye sorayım.
Şöyle, gayet basit aslında.
Tamam.
Biz şöyle düşünüyoruz. Bizim şirketlerimiz olmazsa olmazı katlanarak büyümeleri, teknolojinin geliştirmeleri ve dediğim gibi tercihen değil sadece Türkiye, yurt dışına da bu başarıyı sağlamaları ki yüksek değerlemelere gelsinler. Ondan sonra şimdiye kadar gördüğümüz başkaları tarafından, daha büyük oyuncular tarafından alınabilecekleri, belki de umduğumuz bir gün bir teknoloji şirketimizin IPO yapması, halka açılması.
Aa, değil mi? Bizde aslında çok da yaygın olmayan bir şey.
Olması bakınca lazım, daha da olacak.
İnşallah.
Umarım yakında göreceğiz daha
kesinlikle
fazla.
Umarız. Şeyi merak ettim. Her zaman her kurumun, her şirketin bir görünmeyen işi vardır. Yani senin o baktığında dersin ki tamam, işte onun bir tane satışçısı var, bir tane pazarlamacısı var, bir şey satıyorlar ama o kapının ardında hiç bilmediğin iş kalemleri, görünmeyen hizmetleri vardır. 212'nin o görünmeyen işi, arkada yaptığınızda kimsenin haberi olmayan böyle bir şey. Yani bu yurt dışından herhangi büyük bir yatırımcıyla Türkiye alıştı, abi ne olur gel ya da abla ne olur gel, bak çok seversin de bence görünmeyen bir sizin iş kaleminiz. Örnek vermek istedim, tamamen salladım. Sende var mı böyle bir şey?
Çok var. Bir kere şeyden başlayayım. En az bilinenden başlayayım. Bir kere bizde inanılmaz bir kağıt kürek işi var.
Peki.
Yani bir kere hem şirketlerimizle ilgili hem kendimiz ve kurduğumuz yapıyla ilgili çok fazla kağıt kürek var. Noteri, apostili, giden gelen devamlı bir evrak var bizde. Çok ciddi bir raporlama fonksiyonu var.
Aa, tabii.
Çünkü yani takdir edersin çok fazla şirket var. Hepsinden devamlı rakam, döküman geliyor ve bizim bunları düzenleyip aylık bazda raporlamamız gerekiyor yatırımcılarımıza.
Aynen öyle.
Bunlar gözükmüyor kimse tarafından. Artı dediğin gibi bizim şu anki yatırımcılarla beraber yatırım yaptığımız potansiyel yatırımcılarla devamlı kontakta kalmamız ve o kontağı da sıcak tutmamız gerekiyor. Bununla beraber yine tabii sonucu gözüküyor. Gayet ciddi blog yazalım, content üretelim, konuşma yapalım. YouTube'da mı olsun, Clubhouse'da mı olsun, işte Instagram'da mı çıksın, nasıl yapalım diye hep bir üretim de var bir yanda. Bunlar görünmeyen taraflar.
Ki çok ciddi kalemleri.
Artı nereden baksanız benim için yaklaşık günde 1 ila 1,5 saat bu. Okuma var.
Bu ilgili bir okuma değil mi?
Dünyada ne oluyor? Benim sektörümde ne oluyor? Trendler neler? Fonlar neler yapıyor? Kimler hangi golleri atmış, hangi golleri yemiş, niye?
Nereden baksanız çünkü
günlük 1 ila 1,5 saat.
Gayet makul bence. Son soru diyeyim. Sen şahsen, Ali olarak soruyorum bunu. Bu kadar yükün, stresinin altında ne gibi hobilerin var? Ne gibi bir deşarj yöntemin var? Neler yapıyorsun?
Deşarj doğru. Çünkü sahiden çok stresli bizim işimiz. Yani çok keyifli. Bundan dolayı çok stresli.
Bir de parayla oynamak. Yani sen girişimcisin dedik, o title'ın var ama bir de parayla oynamak kısmı bence çok stresli.
Büyük gerçekten bir sorumluluk var. Başkasının sana güvenip verdiğin para var. Yatırmak stresli. Yatırmamak da stresli. Onun çok çok büyük bir sorumluluğu var diye düşünüyorum bizim üzerimizde. Birçok şey var. Ben çok okurum. Televizyonum yok 2005'ten beri. O yüzden daha çok kitaplarla o rahatlamayı sağlıyorum. Çok yürürüm. Haftada 6 güne yakın spor yaparım. Ve müzik.
Müzik yapıyor musun? Dinliyor musun?
Yakın zamana kadar saksafon çalmaya çalışıyordum. Peki. Ama özellikle pandemiyle beraber bu neredeyse minimale indi. Hem çıkardığım seslerin herkes tarafından çok severek sevilmesi, karşılanmamasından dolayı, artı yorgunluktan dolayı. Ama dediğim gibi spor, yürüyüş, kitap beni çok rahatlatan ve enerjimi depolayan hobileri.
Harika. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz bu ilk bölüme onurlandırdığın için. Umarız dinleyen ve izleyen herkes bunu sever. Bu ilk bölüm, eğer abi kesinlikle şunu da sormalıydınız dediğiniz bir şey varsa yorum olarak belirtin. Beraber geliştireceğiz bu formatı. Senden de kesinlikle geri dönüş bekliyorum abi.
Elbette.
Var mı son söylemek istediğim bir şey? Kapatalım ona göre.
Son söylemek istediğim girişimcilik süper bir alan diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de insanın ensesini karartmasına sebep olacak çok şey var. Hı hı. Politika var, ekonomi var, pandemi var. İçinde bulduğumuz coğrafyayla alakalı, ülkemizle alakalı, dünyayla alakalı çok şey var. Ben herkese bir şekilde girişimcileri dinlemelerini, onlara yakın olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sahiden insanı çok mutlu eden, geleceğe değil günümüze farklı bakmalarına kesinlikle sebep olacak konuşmalar dinleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum girişimci arkadaşlara. Bizimle konuştukları için beni çok mutlu ediyorlar. Sağ olsunlar.
Ha, vallahi aynı, altına da imzamızı atalım. Biz de yani tamamen bundan çok keyif aldığımız için başladı bu hikaye. Ve bize her seferinde farklı ufuklar, farklı perspektifler sunuyorlar. Yeniden çok teşekkür edelim dinleyen ve izleyen herkese. Dediğim gibi biz, lütfen herhangi bir fikriniz varsa belirtin. Herhangi bir yerden yazsanız biz okuruz. Bunun haricinde Caps Lock'u desteklemek isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linki var. 3 ayrı paket var. Herkesin cebine uygun şekilde düzenledik diyelim. Bir göz gezdirin o taraflara. Ve bizi tabii ki ana mecramız olan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Teşekkürler.